Merhaba arkadaşlar, nasılız? Keyifler nasıl? İyi haber, artık her podcast'te sadece bir kere söyleyeceğim bu lafı. Çünkü artık aralara müzik koymamaya karar verdim. Tabii ki her şeyden önce zorunlu olarak artık biliyorsunuz YouTube'a partner olduğum için bu araya koyduğum şarkılardan copyright sıkıntısı yaşayabilirim ve boşu boşuna bütün podcastlerin silinmesine neden olabilir. O kadar emek boşa gitmesini istemiyorum. Bu birinci sebep. İkincisi, kendi konuşmamla biraz böyle sakin konuştuğumu fark ettim aslında. Normalde böyle sakin konuşmam. Neden böyle burada sakin konuşuyorum bilmiyorum. Ama benim sakin konuşmamla araya koyduğum müzikler uyumsuz oluyor. Yani mesela bir yolculuktayım. Kendi konuşmamı dinliyorum kontrol etmek için. İyi ki de dinliyorum yani, iyi ki de kontrol ediyorum. Çünkü bir yere kadar böyle hani dinliyor insan masal gibi. Özellikle işte trendeyseniz veya vapurdaysanız masal gibi dinliyor falan. O dünyanın içine dalıyor, giriyor. Daha sonra araya şarkı girince direkt o sizin beyninizi rahatsız ediyor. Çoğu kez şarkılar sevdiğim şarkı olmasına rağmen hızlı hızlı ileriye aldım şarkı bitsin diye. Yani enerjik olmak istediğimiz zaman hiç konuşma muhabbet dinlemeye gerek yok aslında. Sadece bu şarkıları dinlememiz yeterli. Onun haricinde de çok fazla Walkman dinlediğimiz ve kulaklarımızın acıdığını düşündüğümüz zaman ve çok uzun vakit isteyen yolculuklarda olduğumuz zaman direkt bu podcastleri dinleyebiliriz. Ve üçüncü sebep de bunu yapınca en azından artık YouTube'a da online olarak koyabileceğim podcastleri daha çok insana ulaşması için. Tabii bu iyi bir şey mi olacak, kötü bir şey mi olacak göreceğiz. Ve tabii ki MP3 olarak dinlemek isteyen arkadaşlar şu anda YouTube'daysanız aşağıda indirme linkimiz var görmediyseniz. Oradan yine MP3 olarak indirip yine podcast olarak dinleme şansınız olacak. Öte yandan bilgisayarda işi olup bilgisayarda dinlemek isteyenler de indirmeye gerek kalmadan dinleyebilmiş olacaklar. İlginç bir durum daha var. Dinle ilgili konular bitti. Gerçekten bitti yani. Bundan sonra tabii ki aslında girebileceğimiz çok fazla konu var. Ama şu anda girersek sağlam çıkamayız. Sakat çıkarız. O yüzden sağlam çıkabileceğimiz bütün konular bitti. Zaten arkadaşlar bana soracak olursanız gerçekten gerçeği arayan, düşünen, araştıran insanlar için fazla bile konuştuk bence. Sonuç itibariyle bilimin farkı budur. Bilimsel düşüncenin de farkı budur. Hiçbir zaman insanlara ne düşüneceğini söyleyemezsiniz. Bu böyledir, şu şöyledir diyemezsiniz. Sadece nasıl düşüneceğini söyleyebilirsiniz, anlatabilirsiniz. Yani bizim gibi insanlar veya daha büyük gerçek bilim adamları veya daha büyük gerçek aydınlar. Yani biz sadece sizden işte senden 10 yaş daha büyük birisiyim ben. Hani biraz daha sizden yaşam tecrübesi olan bir insanım. Benim de öğretebileceklerim sınırlı. Astronomi mezunu olabilirim ama kendime hiçbir zaman astronomum demedim. Çünkü astronomi olarak bilime bir şey katmadım. Sadece oradan bir şeyler aldım kendime. O yüzden kendime astronom ya da bilim adamı demiyorum. Başkaları gibi. Bu kapıyı size biz gösteririz. O kapıdan geçecek olan sizsiniz. Kendi beynini kullanarak düşünüp kendi sonuca varacak olan sizsiniz. Direkt şey dediniz değil mi? Aa bak, aynı Matrix'teki Morpheus'un muhabbetini yapıyor. Mavi hap, kırmızı hap muhabbetini yapıyor. Herhalde artık fark etmişsinizdir Matrix filminin aslında neyin sembolizasyonu olduğu. Daha önceden de çok tartışma olmuştu. Daha böyle biz konunun içine girince daha net fark ettik. Matrix filmini, Matrix 1'i özellikle tekrar seyredin. Size mavi hap, kırmızı hap derken ne anlatmaya çalışıyor onu fark edeceksiniz. İnsanlar çok mutlu bir sanal dünyada yaşıyorlar ama aslında robotlar onları sömürüyor. Onlara işte yalan bir dünya verip onları sömürüyor derken ne anlattığını, aslında ne anlatmak istediğini anlayacaksınız. Çünkü eğer mantıklı olarak düşünecek olursak, normal yani herhangi bir şeyi sembolize etmediğini düşünecek olursak saçma bir şey. Çünkü robotlar gider nükleer enerji kullanır. Yani insanların enerjisini niye sömürsün? İnsanın sömürecek ne enerjisi var yani sonuçta? Gider nükleer enerji kullanır o kadar gelişmiş robot. Bunlar işte hep arkadaşlar sembolizasyon, sembolize etmiş bazı şeyleri. Kırmızı hap dediği, mutsuz da olsan gerçekleri görmeye, gerçeklerle yüzleşmeye hazır mısın? Mavi hap dediği olay da gözlerini kapatıp hayatının sonuna kadar tatlı bir yalan içinde yaşamaya hazır mısın demesi. Dediğim gibi oturup bunları muhakeme edecek olan sizsiniz. Mesela geçen gün 2'de 1'de ben Hümeyni'yi seviyorum, Hümeyni rejimi insanlara özgürlük getirdi, Atatürk'ü sevmiyorum diyen bir bayanın Türkiye'de ceza alınca yurt dışına kaçtığını zamanında kaçmış öğrendim. Nereye kaçmış biliyor musunuz? İran mı? İran'a mı kaçmış? Kanada'ya kaçmış abicim, Kanada'ya. Neden Kanada'ya kaçtın diye soruyorlar. Orada diyor, daha iyi söylediklerimi ifade edebiliyorum. Oturun mesela bu konu hakkında düşünün. Din, min, şeriat, şeriat özgürlüktür, Hümeyni rejimi, bilmem ne rejimi, din devleti, dini rejim diyen insanlar, siz mesela bir tane gördünüz mü şeriat ülkesine kaçtı? Bir tane ya. Bu Hümeynici kız 2'de 1'de işte okey falan der. Ama kıyafet full muhafazakar. Konuşması hafif Amerikan vari. Hümeyni rejimini över. Bu sadece bir örnek yani. Ama kaçacağı zaman Kanada'ya kaçar. Başkası kaçacağı zaman Avustralya'ya. Başkası gene kaçacağı zaman Amerika'ya kaçar. Çocuklarını Amerika'da okutur. Siz hiç görüyor musunuz? Ben Türkiye'deki rejimi beğenmiyorum. Özgürlük yok. Şeriat yok. Şeriat olsaydı özgürlük olurdu deyip de çocuklarını gidip şeriat ülkesinde okutan. Veya gidip şeriat ülkesinde yaşayan. Var mı? Bir kere herkesin oturup bunu düşünmesi lazım. Ama sorsanız herkes din devleti der. Ya vatandaşa bunu anlatıyorsunuz. Suratınıza bakıyor. Bence yani şu olayı görüp de en böyle dinci geçinen, hardcore böyle şeriat, din devleti falan muhabbeti yapan insanların gidip böyle Amerika'ya, Kanada'ya kaçmasını İran yerine, bunu anlatırsınız adam gene suratınıza bakar. Ya bizde mesela biliyorsunuz aydınlar bir noktadan sonra kafayı kırarlar. Türkiye'deki aydınların ortak özelliği bir noktadan sonra ağzını bozması. Aziz Nesin zaten biliyorsunuz bu ülkenin %60'ı aptal demesi. Müjdat Gezi'nin Aziz Nesin haklıymış demesi. Bekir Coşkun'un agresifleşmesi, onun gibi bir insanın bile agresifleşmesi. Fazıl Say'ın agresifleşmesi. En son Yılmaz Özdil bile bidon kafalı demeye başladı yani. Bidon kafa diyor. Onun gibi hani light yazar biraz. Şakayla, espriyle karışık falan yazar ama o bile artık bidon kafa demeye başladı. Türkiye'de insanlara bir şey anlatmaya çalışan, Levent Kırca da öyle. Türkiye'de insanlara bir şey anlatmaya çalışan sanatçılar bir noktadan sonra kafayı yiyorlar. Hatalılar tabii. Neden hatalılar? Bir şeyler anlatmaya çalıştıkları için hatalılar. Ha, haklılar mı haksızlar mı oraya girmeyeceğim tabii. Ben de onların kaderini paylaşmak istemem. Ama gerçekten Türkiye'de aydın olmak zor. Onlara sabır sabır diliyorum. Ben hiçbir zaman, ya ben kararımı verdim. 2011 seçimlerine kararımı verdim. Tamam arkadaşlar bu böyledir dedim. Bu halk böyleymiş dedim yani ne yapalım. Hiç agresifleşmedim, sinirlenmedim. Ne yapabiliriz artık bundan sonrayı düşünmeye başladım. Şu anda sadece muhatabım sizsiniz arkadaşlar. Yani söylenen lafı anlayabilecek kapasitesi olan insanlar sizlersiniz. Sadece sizlere laf anlatmaya çalışıyorum. Yoksa ben de bir noktadan sonra bu abiler gibi çıldırabilirim. Ben de böyle aptal salak bidon kafa falan demeye başlayabilirim. O yüzden hiç gerek yok. Gayet sakinliğimizi, sükunetimizi koruyalım. Bizi kabul eden demokratik bir ülkeye gidip orada rahat edene kadar en azından. Sonuç itibariyle aslında tarih bizim öğrendiğimiz, daha doğrusu tarih derslerinde hep bize farklı öğretilir ama aslında hiçbir zaman gözü kapalı böyle sadece işte iman gücüyle falan saldırarak hiçbir başarı elde edilmemiştir. Her zaman için mutlaka bunun arkasında taktik, strateji olması lazımdır. En basitinden Hasan Tahsin'in yaptığı çok cesurca ve kahramanca bir hareket olmasına rağmen herkes Hasan Tahsin gibi evlerinde işte silahı alıp saldırsaydı çok kısa bir süre içinde bütün direnişçiler bir anda öldürülürdü. Geriye kalanlar da artık cesaret edemezdi. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı nasıl kazandığını çoğu kişi bilmez çünkü tarih derslerinde şey olarak öğretilir işte ordu kurdu, saldırdı, öldü, öldürdü, yendi falan. Belki size anlatmışımdır. Nutuğu baştan bir okumaya çalıştım. Bir 100 sayfa falan geldi. Beynim patladı. Beynim patladı yani. O orduyu nasıl kurmuş? Her şehre kaçar kere telgraf yollamış. Tek tek tek tek birer birer insanları nasıl organize etmiş? Samsun'a çıkacağı zaman ben aslında teftişe gidiyorum diye çıkmış. Yani gidip mesela padişaha atar da yapabilirdi. Ben Samsun'a teftişe gidiyorum demek yerine. Ama o zaman direkt kellesini vururlardı ve biz burada olmazdık. Bu bir. İkincisi, dinciler ülkeyi nasıl ele geçirdi? Onlar da gene ataları gibi enfiyeyi çekip ellerinde testerelerle millete saldırıyor olsalardı çok kısa bir süre için onlar da temizlenirdi. Onlar da hala da aynı muhabbet yapıyorlar gerçi. Saygı, sevgi, bilmem ne. Derken bir taraftan 3 çocuk, 5 çocuk, bir taraftan iş adamları her yere ele geçiriyorlar. Devletteki konumları ele geçiriyorlar. Yavaş yavaş yavaş yavaş geldiler ve şu anda artık gitmeyecekler. Yerleştiler yani. Biz de baktık. O yüzden arkadaşlar boş atar yapmak ne yazık ki sizi bir yere götürmeyecek. Bu kesin bir şey yani. Eğer kendinizi kurtarmak istiyorsanız ne yazık ki konuşurken dikkatli olacaksınız. Sessiz olacaksınız ta ki başka bir yere gidip kurtulana kadar. O zaman istediğiniz gibi yaşayabilirsiniz. Ben mesela hani herkes şey der ya, bazısı komünizm gelsinler, bazısı şeriat gelsinler. Ben hala daha demokrasi diyorum. Ben o arkadaşlara da çağrım var. Komünizm diyen arkadaşlar gitsinler komünist bir ülkede yaşasınlar birkaç sene. Şeriat diyen arkadaşlar gitsinler şeriat ülkelerinde yaşasınlar birkaç sene. Ben de demokrasi diyorum. Demokrasinin olduğu bir ülkeye gidip ben de orada yaşayayım birkaç sene. Ondan sonra tecrübelerimizi paylaşalım. Güzel bir teklif değil mi? Biliyorum biliyorum. Hiçbir ülke aslında gerçek anlamda komünist değil. Hiçbir ülke de aslında gerçek anlamda şeriat ülkesi değil, değil mi? Hepsi aslında dini yanlış anlamış ülkeler. İşin kötü yanı, bizi bu hale getiren vatandaşı kızamıyorsun da. Çünkü biraz gidip konuştuğun zaman aslında kötü niyetlerin olmadığını fark ediyorsun. Ya o kadar kötü bir durum ki. Yeni mesela bir yerde çekim yapmak için bir mekan bulduk. O mekanın güvenlik görevlisiyle falan konuştuk. 2 saniyede hemen kanka olduk tabii. Sosyal becerilerimizle. Gerçekten herkesin, zaten kimle konuştuysak direkt herkesin bir hayat hikayesi ortaya çıkıyor. Kimi eskiden öğretmenmiş. Kim başka işler yapıyormuş. Şeyi falan anlattı mesela. Çok sevdiği birisi varmış. Onu böyle büyülerle, cinlerle falan, şeytanlarla falan elinde almışlar falan. Ses etmedim tabii, doğrudur dedim. Orada mesela bir podcast yapmak isterdim mesela. O arkadaş beni çağırdı. Gelmek isterim dedim. Gerçekten de yalan söylemiyordum yani. Gitmek isterdim ama o saatte oraya gitmek biraz kasar. Zaten o saatte antrenmanda oluyorum. Orada mesela nöbet yaptığı yerde, kulübede. Tam benim zamanda askerdeyken yaptığım kulübenin aynısı. O anılarım canlandı. Artı oradaki demir kokusu. Paslanmış, yoğun bir paslanmış demir kokusu var. O da işte her cuma silah temizlerdik. Aynı o koku. Yani şey muhabbeti yaparlar ya. Hafızayı en iyi canlandıran duyu kokudur muhabbeti yaparlar ya. Gerçekten doğruymuş yani. Ne zaman bir şeyin kokusunu alsam çok alakasız çocukluğuma falan dönüyorum böyle. Şey falan dediğim oldu ya. Aa, bu Commodore 64 kokusu dediğim oldu yani. O silah temizleme zamanındaki o demirin, o yağın kokusu. Gerçekten aslında oradan bir gece yayını yapsak güzel bir yayın olabilirdi. Ya dediğim gibi kızamıyorsun da arkadaşlar insanlara. Çünkü gerçekten ne diyeceksin ki yani? Adam televizyona bakıyor, televizyonu gerçek sanıyor. Gazeteyi okuyor, gazeteyi gerçek sanıyor. Ne diyeceksin ki yani? Biraz da o yüzden ümidim yok. Ve kıyafet serbestliği ile ilgili yorum yapacak mıyım? Daha önce de sormuştunuz galiba. Yorum yapmanın gerekli olduğunu düşünmüyorum bu tür konularda artık. Çünkü böyle şeyler ölmüş eşeğe sopayla vurmaktan farksız. Yani eşek ölmüş artık. Hani bir daha sopayla vurursan hiçbir şey değişmez. O yüzden bunlar artık çok ufak detaylar yani. Bunların üstünde bile durmaya gerek yok. Olan olmuş zaten yani. İşte kıyafet, nükleer, GDO. Bunlar zaten Okan konuşuyor, GDO falan. Lafı döndürüp dolaştırıp Okan'a getirin tekrar. Ama güzel bir video hazırlamıştım. Seyircilerim arasında Okan'ı tutanlar da var, tutmayanlar da var. Ama şunu kabul etmelisiniz ki tutarsız bir adam. Ben niye sevmiyorum? Ben her zaman için kendisi her şeyi bildiğini düşünen, o şekilde hareket eden insanları hiçbir zaman sevmedim. Yaptığım videoyu görmediyseniz ilk etapta şu Çek Bakalım yarışmasına katılan, Okan'a itiraz eden bir adamı, yarışmacıyı daha doğrusu, direkt üzerine otorite kurmak için ağzındaki sakızı çıkarttırıyor. Yani direkt konuya girmiyor, konuyu değiştiriyor, otoriteyi kurmak için ağzındaki sakızı çıkarttırıyor. Onu yaptıktan sonra zaten 1-0 önde. Aynısı kendi başına geldiği zaman. Söylediği laflar falan çok iyi ya. Şey muhabbeti yapıyor yani. Diyor ki ben GDO'dan bahsediyorum, nükleerden bahsediyorum diyor. GDO'lu burada sebzeler veriyorlar halkımıza diyor. Sen benim sigarama takmışsın diyor. GDO'dan niye bahsediyorsun? Eğer organik tarım yapan veya organik marketlerden normalin iki katı fiyatına satan organik marketlerden para almadıysan GDO'dan niye bahsediyorsun? İnsanların sağlığı için değil mi? GDO ne demek diye sorsak sana ne dersin? İşte domatese balık geni koyuyorlar falan. Öyle dersin değil mi? GDO daha önce de anlattığım gibi bazı canlılardan bazı özellikleri, mesela soğuk havada donmama antifriz özelliğini buluyorlar. Onun kodunu buluyorlar. Aynı kodu, antifriz kodunu domatese aşılıyorlar mesela. Yani domatese balık geni, bu ne demek biliyor musun? Geni, ben genetiğin ne olduğunu bilmiyorum demek. Hala daha şunu kabul etmiyor insanlar. Her canlı aynı genetik maddeden oluşmuştur. Sadece sıralamaları farklıdır. Sadece şifreyle o yazılan şeyler farklıdır. Sonuç itibariyle evet, zararlı olabilir. Teorikte zararlı olmayacak şey, pratikte zararlı olmaz diye bir kural yok. O yüzden zaten bizim gibi 3. dünya ülkelerine önce yediriyorlar bunları. Bakıyorlar, bir şey olacak mı olmayacak mı, bir şey olmasa o zaman kendileri yiyorlar. Ama sana kesin olarak insanları öldüren bir şey söyleyeyim, sigara. Bu kesin yani. Sen gidip de ben insanların sağlığını düşünüyorum, başka bir çıkarım yok bu işten, GDO, MDO muhabbeti yapıp milletin suratına karşı sigara içemezsin. Çünkü diyeceksin ki bunlar mı özenecek? Evet, onlar özeniyor. Özenti insanların karşısında konuşuyorsun çünkü sen. Adam görüyor seni. Vay diyor, havalı çocuk, havalı herif. Ağzında sigara var. Devamlı yaptığı muhabbet, senelerdir takip ediyorum. Senelerdir bu muhabbeti yapıyorsun. Sigara özgürlüğü, sigara içme özgürlüğü. Kapalı alanda sigara içelim. Bir kere bu özgürlük falan değil, bu şımarıklık senin yaptığın. Mesela ben seni hiç çıkıp da evrimcilerin veya ateistlerin binlercesinin evini polis tarafından basılmasını sadece yazdıkları bir yorum yüzünden veya bir konuşmaları yüzünden bunu dile getirdiğini görmedim. Bak sana bir konu, bunu ileride dile getirebilirsin mesela. Yiyorsa tabii. Bazı trend topikler var. Trend topiklere bakıyorsun, bazen nükleere hayır, bazen işte GDO olmasın. Oradan bakıyorsun büyük ihtimalle. Ben herhangi bir maddi çıkarın olduğunu düşünmüyorum. Varsa da bilemem. Bir sürü insanımız böyle. Buralara bakıyorlar, bunları böyle paylaşıyorlar. Ondan sonra da oh be biz de artık duyarlıyız muhabbeti yapıyorlar. Evet, duyarlısınız. Sigara sadece insanları öldürmekle kalmıyor. Hani bir kısmını öldürüyor. Ama içenlerin %100'ü, %90'ı falan değil, %100'ünün yaşam kalitesi düşüyor direkt. Hadi diyelim çok zengin bir insan. Para da derdi değil yani, para da sorun değil. Ama yaşam kalitesi direkt düşüyor. Benim etrafımda, benim yaşımda olup, 30 ve üzeri olup sigaraya başladığında pişman olmayan kimse yok yani. Birlikte yürürken kesiliyorlar. Merdiven çıkarken kesiliyorlar. Antrenmanda kesiliyorlar. Üstleri başlarının sigara kokmasını falan onları zaten saymıyorum yani. Sigara içmek havalı çocukluk değildir. O arkadaş onu iddia edebilir. Ben tam tersini iddia ediyorum. Sigara içerek havalı çocuk olacağınız, hele de ki 50-60 yaşında bir adamsan yani, sigara içerek havalı çocuk olacağını düşünüyorsan bunun tek bir anlamı var. Senin başka bir özelliğin yok demektir. Buna ihtiyacım var demektir yani. Gerçekten de bu arkadaşın ağzındaki sigarasını çıkartın, suratını kaplayan sakalını çıkartın, uzun dağınık saçlarını çıkartın. Ne kalır geriye? Mesela tıraşlı olduğunu düşünün ve böyle saçlarında düzgün bir şekilde olduğunu düşünün ve ağzında sigarası olmadığını düşünün. Ne kalır geriye? Gerçekten bir şeyler yapabilen, bir şeyler başarabilen insanın bu tür şeylere ihtiyacı olmaz. Eğer sadece isimden fazlası varsa sende. Çok gurur duyduğum bir olay yaşadım. Hemen sizle paylaşayım. Otobüste gidiyorduk arkadaşlar. Çekim için. Mekan bakmaya. Orada hiç farkında olmadan kendi aramızda işte film muhabbetleri. Tarihten, bilimden falan böyle girdik çıktık falan. Yanda bir teyze hemen şey dedi. Oğlum siz ne güzel konuşuyorsunuz falan. Böyle gençlerin olduğunu bilmiyordum falan. Tabii tipimiz biraz genç gösteriyor aslında. 30 küsür yaşındayım da. Gerçekten böyle gençler kaldı mı falan. Sizinle gurur duyuyorum falan. Ben de öğretmenim falan dedi. Biz de sevindik. Özellikle ben sevindim yani. Kendi kendime dedim ki demek ki sadece bir isim değilmişim yani. O konuda çok sevindim. Ondan sonra oturup düşündük, harbiden lan falan dedik. Yani ben hiç gerçekten farkında değildim yani etraftaki insanların bizi dinleyeceğini falan. Hani film tarihinden girdik. Tarih, bilim hep aynı anda böyle. Politika falan. Oradan çıktık falan. Yani arkadaşlar, kolayı seçmeyin. Zoru seçin. Ağzına sigara alıp artık bir yani kaç, 2012 yılındayız lan. Artık yıl olmuş 2012 yani. Ağzında sigara alıp da hava atarak gezmek mi kaldı lan yani? Bu mu kaldı artık? Birçok insan da hava atmak için değil, beynini rahatlattığı için içtiğini söylüyor. Alkol de aynı şekilde. stresi biraz azalttığı için. Ben size anlatmışımdır belki. Sıcak şarap içiyordum hanım aldı diye. Ben de ondan biraz içiyordum. Genelde böyle çok düşüncelere falan dalarım. Böyle derdim tasam olduğu zaman. Bir baktım böyle beynimi uyuşturuyor falan. Uyumama falan yardımcı oluyor. Böyle önce bir yarım bir çay bardağı içtim. Ertesi gün yarım bardak içtim. Ertesi gün bir tam bardak falan içtim. Sonra şişe bitti. Lan dedim ben bunu içmeye devam edersem alkolik olurum. Çünkü gerçekten kafada o sorun, sıkıntı var, içiyorsun, uyuşuyor beyin. Ve gidip uyuyabiliyorsun yani. Ama her seferinde biraz daha dozu artıyor falan. Yani ne yazık ki arkadaşlar, beyni uyuşturmayacağız yani. Tam tersi beyin uyanık olacak. O acıdan kaçmak yerine acıya göğüs gereceğiz. Zor olanı seçeceğiz. Ama o bizi daha iyi bir hayata götürecek. Adam şey diyor. Ben burada GDO'yu anlatıyorum. Sen benim sigarama bakıyorsun. Sigarama karışamazsın falan. Şunu düşün arkadaşlar. Dünyanın en ünlü bilim adamı gelse Türkiye'ye. Dünyanın en ünlü, en kral bilim adamlarından bir tanesi gelse böyle. Gelip konuşma yaparken böyle piposunu falan yaksa. Yakmaz ya. Tabii ki pipo. Sigara olacak değil ya. Bilim adamı dedik abi. Borum bu yani. Düşünse bilim adamı. Kulak arkası sigara falan böyle. Yapmış. Tesla ya versene bir daha kanka. Edison siktir git her şeyimi çaldın zaten. Yanılıp şaşırıp piposunu yakıyor mesela eleman. Oradan da birisi diyor ki kusura bakmayın burada kapalı alanda sigara içmek yasak. Ne yapar sizce? Ben size söyleyeyim yerin dibine girer yani. İnsanlara saygısızlık ettim diye. Dünyanın en iyi bilim adamlarından bahsediyorum yani. Öyle gidip GDO kötüdür bilmem ne diyen trend topik adamlardan bahsetmiyorum yani. İnsanların böyle ufkunu açacak şeyler söylüyor. Bilim hakkında böyle hiç bilmediğimiz şeyler söylüyor falan. Hayatın anlamını falan anlatıyor adam. Ama gitseniz o adamı deseniz ki kardeşim pipo içmek yasak burada. Söndür onu. Adam yerin dibine girer. Çok özür dilerim falan bilmiyordum falan der. Ama bizde nedense herkeste bir kompleks. Biraz ünlü olunca tamam ben kralım artık her şeyi yaparım. Ben her şeyi yaparım kimse benim karşımda saygısızlık yapamaz ama. Ben kendim bile yani Aikido dersi verirken bazen çubuk kraker falan yemem gerekiyor. Çünkü öyle bir maratonun içinde oluyorum ki yemek yiyecek vakit bulamıyorum. Dersin başında arkadaşlar siz ısının diyorum ben şunu yiyeyim. Hoca olmama rağmen sınıfın içine girmiyorum dışarıda yiyorum. Hızlı hızlı çubuk krakeri yiyorum. Bitirdikten sonra giriyorum içeriye. Ben de diyebilirim ki ben buranın hocasıyım ne istersem yaparım diyebilirdim yani. Size Aikido öğretiyorum lan falan. Cem Yılmaz stili Aikido. Cem Yılmaz'ın Aikido ile ilgili bir komik muhabbeti varmış. Bana yolluyorlar devamlı. İşte Aikido'ya gitmiş, hoşuna gitmemiş galiba. İşte şöyle tut falan diyormuş. Biz bunu nasıl sokakta yapacağız falan. Şöyle tut falan diyormuş veya yukarıdan saldır. Yok yanlış saldırdı falan. Adam bıçağı soktu falan diyormuş. Sonra yolladılar ben de seyrettim. Ne diyorsun bu konuda falan diyorlar. Eskiden olsa kızardım ben kendim öğrenciyken. Ama hoca olmaya başlayınca aslında böyle şeyler benim işime geliyor. En azından şey azaldı. Hatta bitti diyebilirim yani. Aikido'ya gelip abi filanca kişi var ben onu döveceğim. Hızlıca böyle bir abi bana bir Aikido öğret. Gideyim döveyim. Onu diyen insan kalmadı artık yani şu an. Böyle şeyler benim işime geliyor aslında. Bana birisi sorduğu zaman yok bir spor yapıyoruz ya falan diyorum böyle. Tabii büyük ihtimal Cem Yılmaz kendisinin gittiği Aikido salonlarını tahmin edebiliyorum. Büyük ihtimalle böyle İngilizce ismi olan fitness salonlarında saati 50 dolara falan verilen Aikido'lardan bir tanesine gitmiştir. Hayır istiyorsa bana gelebilir derse. Ben ona ekstra para almayacağım. Herkesten ne kadar alıyorsam o kadar alacağım. Ve onu öğreteyim. Mesela Ege Üniversitesi'nde Aikido kulübümüz var. Orada direkt zaten self-defense yönelik öğretiyoruz. Normalde mesela kendi öğrencilerime, dojodaki öğrencilerime gerçek dövüşü çok arka plana atıyorum. Önce insanların vücuduna Aikido otursun istiyorum. 1 sene, 2 sene. Ondan sonra bu işin biraz daha gerçekçiliğine geçiyoruz. Çünkü aynı hareketleri ne kadar tekrarlarsan vücudun Aikido o kadar iyi oturur. Vücudun o kadar iyi esner. Düşmeye kalkmaya o kadar iyi alışırsın. Darbe almaya o kadar alışırsın. Self defense olarak gösterdiğim Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri onlara bir kere kesinlikle %100 kullanacaklar bu insanlar. Kullanmama gibi bir ihtimalleri yok. Doktor olacaklar çünkü. O yüzden onlara biraz daha direkt olarak gösteriyorum. Biraz daha hızlandırılmış bir kurs oluyor. Özellikle mesela bayanlar var. Aikido'yu bilirsiniz. Genelde mesela bodyguardlık yapacak veya polislik yapacak veya işte güvenlik görevlisi falan olacak insanlara gösterirler. Aikido'nun tekniklerinde karşındakine minimum hasar verip onları yerde kitleme gibi hareketler var. Ama tabii bunu yapan insanın da belli bir kütlesi olması lazım. Biz tıp öğrencilerine ders verirken tabii ki burada en çok gelen kesim cılız bayanlar. O yüzden onlara da buna göre eğitim veriyoruz. Mesela Aikido'da hep es geçilen, aslında Aikido'da var olan bir şey, Atemi denilen vuruşlardır. Rakibin zayıf bölgesine vuruşlar. Bunlara genelde hiç girilmez. Ben çoğu zaman görüyorum. Birçok dojoda hep ezber teknik yapılıyor. Birçok insanın canı bile yanmıyor. Bunun sebebi de bu işten bayağı bir ticari gelir elde edilmesi. Öyle olunca sadece zenginler gelebiliyor. Zengin dediğimiz zaman da iş adamları artı ev hanımları, zengin ev hanımları. Şimdi bunlara da gerçek Aikido'yu gösteremiyorsunuz. Bende en azından bu yok. Üniversite öğrencileri geliyor bana genelde. Onlara da istediğim kadar abanabiliyorum. Gösterilerimizi seyretmişsinizdir zaten. Sonuç itibariyle ben doğu sporu olarak alıştım. Yani mesela başka bir ülkeye gidersem sıfırdan başka bir dövüş sanatına başlamak isterim. Hep mesela bakıyordum, Krav Maga var mesela. Krav Maga direkt adam öldürmeye yönelik. Aslında mesela hani kimseyi dövmek istediğimden değil de ileride mesela film falan olursa güzel gerçekçi dövüş sahneleri çıkartabilirsin yani Krav Maga biliyorsan. Ama beni sarmadı. Neden sarmadı? Ben doğuya alıştım. Yani doğu sporlarına alıştım. Doğu sporlarında, yani doğu sporları derken Aikido, Karate-do, Taekwondo, Judo türü doğu sporları. Bunların hep bir felsefi yönleri vardır. Bir spiritüel yönleri vardır. Genelde böyle içinizdeki o gücü hissedersiniz. O gücü yönlendirirsiniz. Karate'de aynı şekilde. Aikido'da aynı şekilde. Judo'da aynı şekilde. O yüzden mesela tekrardan bir yakın dövüş değil de bir uzak dövüş. Mesela karateye başlayabilirim başka bir yere gidersem. Oradan devam edebilirim. Ama tabii bunlar hep şey, hayal daha yani. Güzel bir kombinasyon olur ama yani ikisini birlikte öğrenirsen. Çünkü karatede vuruşları tam nereye oturtacağını öğreniyorsun. Aikido'da da tam nereyi kitleyeceğini öğreniyorsun. Aikido'da fazla vuruş yok. İkisi güzel birbirini tamamlar bence diye düşünüyorum. Evet, biraz Japonca da biliyorum ama çok az. Hatta ben bu konuşmayı yaparken az önce yanımızdan Hitachi kamyonu geçti. Hanım da bana sordu Hitachi ne demek falan diye. Oradaki bir şehir adı tabii. Bütün şehir bir fabrikanın olmuş, bir kuruluşun olmuş. Duyduğuma göre orada yaşayan herkes orada çalışıyormuş. Yani herkes değil de çoğunluk oranın çalışanıymış. Endüstriyel şehir dedikleri. Japon endüstriyel şehri böyle oluyor. Japonca'ya başlamıştım. Belli bir seviyeye kadar geldim. Her zamanki gibi bırakmak zorunda kaldım. Ne kadar çok öyle şey var değil mi arkadaşlar? Başlıyorsunuz, devam etmek istiyorsunuz. Bazı sebeplerden dolayı bırakıyorsunuz. Bir insan üzülüyor yani. Bir noktaya kadar geldim. Şu an mesela hangi noktaya kadar geldin diye soracak olursanız. Hani gidip Japonya'da Tarzan'ca kendi derdimi anlatabilirim büyük ihtimalle. Hani ben elma ver 3 falan kilo elma ver Tarzan'ca anlatabilirim derdimi. Ne derim mesela? Ringo o Sankiro Kudasai desem anlarlar büyük ihtimalle. Ama şu an Tarzan'ca konuştum. Ama hiç önemi yok. Nasılsa arkadaşınız Japonca bilmediği için siz böyle uff Japonca mı biliyorsun kanki falan der. Siz ona da hava atarsınız. Japon gördüğüm zaman veya bir Japon tanıdığımız falan olduğu zaman hemen böyle bir iki Tarzanca Japonca patlatıyorum. Arkadaşlara şekil oluyor. Ama gerçekten devam ettirmek isterdim. Devam ettiremedim çok fazla şey var. Seneler önce mesela evlenmeden önce marangozluğa merak sarmıştım. Acayip istiyordum yani böyle bir şeyler yapabilmek tahtalardan falan. Kaldı hiç başlayamadım bir sürü sebepten dolayı. Her şeyden önce bütün günüm doluydu. İkincisi çalışabilecek yerim yoktu zaten odama mı koyacağım yani. Üçüncüsü hiçbir aletim yoktu alet alacak param da yoktu. 3-4 sene sonra şimdi yavaş yavaş başladım. İşte bu film çekimi muhabbetini bahane ettim hemen. Artı mesela yeni gittiğim bir yapı market var. Orada keresteler, tahtalar ucuza. Eskisi gibi pahalı değil, eski yerlerdeki gibi pahalı değil. Basit bir iki şey yapıyorum şimdi. Mesela eve bir sehpa yapacağım. Gene ablama yeni yıl hediyesi bir sehpa yapacağım. Eve bir ayakkabılık yapacağım. Gene arka odaya basit bir raf seti falan yapacağım. Maksat kendim bir şeyler yapmış olmak. Hatta güzel matkap da aldım. Dekupaj testerem zaten vardı. Bir şeyler yapmak, özellikle tahtayla, ahşapla uğraşmak acayip hoşuma gidiyor. İleride mutlaka isterim. Böyle bir atölyem olsun. Filmlere prop yapıyorum bahanesiyle. Gideyim orada çalışayım böyle. Çok isterim yani. Bu masalar bittikten sonra hemen iskelet yapımına geçeceğiz. Şu anda aciliyeti olan iskeletmiş onu fark ettim. Çünkü çok harika yerler bulduk. Yani şöyle yerler. bulunması, daha doğrusu izin alması çok zor, gitmesi çok zor. Ama mükemmel yerler olduğu için oralarda mesela aksiyon çekimlerimizi falan orada yapmayacağız. Çünkü aksiyon çekimlerini tamamen kontrolüm altında olan yerlerde yapmak istiyorum. Oralar genelde şey olacak işte, yanmış arabalar, bilmem ne tankerler. Eğer izin alabilirsek tabii. Oralara gidiyorlar böyle. Arabanın içinde oturan iskelet var, ceset var falan. Oraların üzerinden scavenge yapıyorlar, şey alıyorlar. Çantalarından falan böyle steampunk falan topluyorlar. Veya işte silah falan topluyorlar. O tür sahneleri çekeceğim. Zaten çeker çekmez direkt koyacağım internete. Hani parça parça bir sahne falan diye koyacağım. En azından biraz görün. Aynı şekilde harika bir yıkık bina bulduk. Dev fabrika gibi böyle. Ya İzmir zaten cennet yani. O kadar çok bina var ki direkt bomba atmışsın gibi. Biz çekim yapmadan inşallah yıkılmaz. Senelerdir yıkılmayan binalar var gerçi yani. 2-3 sene önce çekim yapmıştık. Şimdi geri gittik mesela bir yerde, kampüste. Yıkık bina sayısı artmış direkt falan. Aslında bazı binayı yıktılar mı ne yaptılar bilmiyorum. Direkt böyle bizim istediğimiz şeyler var ya. Villa, havuzlu villa falan ama yıkılmış böyle. Bildiğim post apokaliptik olmuş yani. Havuzun içinde su var. Su böyle görüntüsü şey, radyasyonlu su gibi falan. Ondan sonra içinde ot falan bitmiş böyle. Bildiğim villa var ama villa yıkık böyle. Paramparça olmuş falan. Mükemmel yerler var yani. İzmir yıkık bina cenneti yani. O yüzden buradan gitmeden önce yapacağım en iyi şey Fallout çekmek oldu. O yüzden önce zor yerleri yakalayacağız. Elimize fırsat geçtiği anda gideceğiz, orada çekimimizi yapacağız. Orada şu anda en ihtiyacımız olan şey dediğim gibi iskelet. İskeletlerden 2-3 kamerayla gideceğiz böyle, iskeletlerden çekimimizi yapacağız falan. Onu o şekilde halledeceğiz. Mesela bu Japoncayı bilen var mı hiç aranızda? Biraz bildikten sonra mesela herkes Japonca ile Çince'yi karıştırır. Aslında çok farklı. Biraz öğrenince aradaki farkı direkt anlayabiliyorsunuz. Biraz kulak dolgunluğu olduktan sonra çoğu lisanın farkını anlayabiliyorsunuz. İşte Fransızca bilmediğim halde bir adam Fransızca konuştuğunu anlayabilirsin. Almancayı anlayabilirsin. Çince'yi anlayabilirsin. Arapçayı zaten anlarsın. Hatta Norveççeyi falan bile anlayabilirsin. Mesela askere gittiğim zaman normal bir Karadenizli, yani bir Trabzonlu Karadenizli ile Laz'ın arasındaki farkı öğrenmiştim. Şimdi gidip baktığım zaman hani hep Karadenizliler Laz derler ama Laz'ın şivesiyle Karadeniz'in şivesi farklı. Norveççe falan. Şimdi Norveçlilerin de kısa filmleri falan çok ünlü oldu ya. Norveççeyi falan da yavaş yavaş anlamaya başladım. Yani Norveççe olduğunu anlamaya başladım. Gerçi bazı diller var. Abicim konuşmuyorlar sanki ya. Benim işte en son çalıştığım yerde oranın büyük ihtimal mühendisleri yurt dışından gelmişler. Adamlar dalga geçiyor büyük ihtimalle. Yok aslında öyle bir dil. Tipler de zaten Türk'e benziyor. Soyunma odasında falan konuşuyorlar. Gülüyorlar falan sonra. O ne lan? Şey gibi. Birbiriyle konuşan ikizler gibi. Gerçi onların bile kelimeleri anlaşılabiliyordu yani. O ona koşuyor. Falan. O da. Lan arada bir ağzın kapansın lan. Yani hangisi hangi kelime, kaç kelime söyledi onu anlayalım bari. Gerçekten merak ediyorum nece bu. Hani Yunanca bilmem ne, İspanyolca onları da biliyorsun. Romancayı da artık anlıyorum. Bence %100 bizi kandırıyorlardı. Hani biz yabancı dil konuşuyoruz kendi aramızda falan diyebilmek için. Yok aslında öyle bir dil yani. Arapların yazısı gibi. Aslında dünyayı kandırıyorlar. Kekliyorlar bizi. Bakın bizim okuma yazma oranı. Siz bize okuma yazma bilmiyor diyorsunuz ama bakın hepimiz okuyup yazıyoruz falan. EKG gibi bir şey yazıyorlar böyle. Çizgi çizgi çizgi çizgi. Hepsi bir kelime. Biz de bakıyoruz anlamıyoruz. Salağız ya, yiyoruz. Aslında yokmuş öyle bir lisan harbiden şey. Öyle bir yazı yokmuş harbiden. Millet okuma yazma bilmiyor demesin diye öyle bir yazı uydurmuşlar. Şaka şaka. Kızmanız değil mi Araplar? Şimdi neden bunu diyorum? Çünkü bazı Einstein'lar gerçekten çıkacak. Diyecek ki Efe abi bu, hayır gerçekten bir yazı bu. Bak şurada şu var, şurada bu aslında bu harf falan. Öyle insanların çıkacağını biliyorum. Gerçi şu an YouTube'a koyduk şey diyen de çıkar. Sen nasıl kutsal dil olan Arapçaya laf edersin falan. Abi ne yapayım ki? Her şeyi kutsal bellemişsiniz yani. Kutsal bellediğiniz her şeye laf edildiği zaman hemen kızıyorsunuz, agresifleşiyorsunuz. Hemen davalar falan. Ben bunu söyleyince anlatmışımdır belki. Amcalara falan söylüyorum, hemen şey muhabbeti yapıyorum. Ama tabii yani düşünce özgürlüğü ama yani hani böyle dine imana kimse saldırmamalı veya küfretmemeli. Veya işte Müslümanlar dindarlar şöyledir böyledir demek düşünce özgürlüğü değil. Kime söylesem herkes de aynı cevabı veriyor. Ama işin ilginç yanı, ben bu sebepten dolayı dava açılan yani dini aşağılama veya dindar insanları aşağılama olarak dava açılan onlarca insan tanıyorum. Çünkü her açılan insan bana geliyor. Ve hiçbirisinde de bahsettiğiniz örnek yok. Hepsi tam tersi benim gibi. Yani birilerini kızdıracak bir şeyler söylüyorum. Belli bir kesimi kızdıracak bir şeyler söylüyorum. Hemen diyorlar ki oradan dindar insanlara hakaret etmiş. İnsanları kin ve nefrete teşvik etmiş falan. Hop oradan dava açıyorlar. Bunu söyleyen amca mesela işte bana şey diyen hakaret düşünce özgürlüğü tamam ama işte hakaret edilmemeli falan diyen amca. Abi kendisi Facebook'a bir şey yazmış. O da işte muhalif bir abi olduğu için direkt yani şey Ergenekon'dan içeri atılanlarla ilgili bayağı bir saydırmış şeye baştakilere falan. Abi dedim haberin yok. Benim başıma gelen olay senin de başına gelecek. Gerçekten de eğer silmeseydi silmiş. Silmeseydi eğer ona bile diyebilirlerdi yani dindar insanlara hakaret etti falan diye. Çünkü bir iki böyle abdest kelimesi falan kullanmış. Direkt şey derlerdi benim tahminim. Abdest alan insanlara hakaret var falan. Aşağılama var falan. Diyorum ya arkadaşlar benim tecrübelerimden ders alın. Mantık falan düşünmeyin yani. Siz ne kadar açık olarak kimi eleştirirseniz eleştirin. Sizin söylediğinizi beğenmeyince döndürüp dolaştırıp dindar insanlara hakaret derler. İşte bu sebepten dolayı böyle bir suç olamaz. Çünkü böyle bir suç konduğu zaman kimin pahalı avukatı varsa, kimin çok avukatı varsa ki zenginlerin var tabii ki insanları kandıranların bu tür şeylere en çok para harcayacak, harcayabilecek olanlar onlar. Bu konuda en profesyonel olanlar da onlar. Birini kızdırdığın zaman direkt dine hakaret diye size dava açabilirler bir. İkincisi şunu hiç kimse düşünmüyor nedense. İnançlara hakaret falan denince bu ülkede ateist olanlara makinalı tüfek gibi saydıran insanlar. Saydıran yani saydırıyorlar. Ben mesela hiçbir ünlü insandan tam tersini görmedim. Ateist olmayanlara saydıran veya dindar insana bu şekilde saydıran. Siz hiç gördünüz mü mesela dindar insandan adam çıkmaz falan diyen bir ünlü. Ama ateistten adam çıkmaz diyen çok ünlü var. Ateizm bir hastalıktır diyen çok ünlü var. Hadi bir tane Türk ünlü çıksın desin ki dindarlık hastalıktır. Bu muhabbetleri daha önce de yapmıştık. O yüzden hiç bir daha girmek istemiyorum arkadaşlar. Kimse bunu düşünmüyor ama. İnançlara veya belli bir inancı olan insanlara hakaret etmek eğer suçsa o zaman en çok davayı ateistlerin açması lazım. Ateizm hastalıktır ne demek abi? O zaman bizim de bunu açmamız lazım yani. Veya tam tersini düşünün. Dindarlık hastalıktır diyen bir insan bu ülkeden sağ çıkabilir mi? İfade özgürlüğü varmış, düşünce özgürlüğü varmış. Bunların hepsi palavra arkadaşlar, palavra. En son nasıl bir kanun geliyor? Başbakan beğenmediği dizileri, yayınları durdurabilecek, kaldırabilecek talimat verip. İşte ecdadımıza kimse kötü laf söyleyemez. Kanunu geliyor. Ben şunu iddia ediyorum arkadaşlar. Şu an zaten mesela Türkiye'de öğreten tarihle dünya tarihi birbirinden çok farklı. Şu an gerçekten objektif olarak tarih öğretsek büyük ihtimalle tarih hocalarını da hakaretten içeri atarlar. En basitinden ben mesela yeni şunu öğrendim. Ben hep merak ediyordum. İstanbul nasıl bu kadar güçsüz kaldı da fethedildi? Hep bunu merak ediyordum. Çünkü iman gücüyle işte 10 katı güçlü bir orduyu yendik falan. İman gücüyle şunu yaptık bunu yaptık. Hikayesi beni pek tatmin etmemişti. Bir yerde denk geldi. Yabancı bir kaynakta gene. Bir belgesel gibi bir şey hazırlamışlar. İstanbul'un nasıl, daha doğrusu Konstantinopol'muş o zamanlar, onun nasıl zayıfladığını anlatıyor. Tamamen Avrupalıların gerizekalılığı. 3 tane Haçlı Seferi yapıyorlar, yetmiyor. 4.'yü yapıyorlar ve bu sefer inanılmaz büyük bir donanma falan kuruyorlar böyle. Dev gibi. Ondan sonra herkes işte gene gaza getiriyorlar. Kutsal toprakları geri alacağız falan. Müslümanlardan geri alacağız falan. Tamam herkes ooo gidiyoruz falan muhabbete. Ondan sonra normalde katılacak, Haçlı Seferi'ne katılacak kesimin çok az bir kısmı katılıyor. Millet akıllanmış çünkü yani. Bir salak mıyız diyor. Çok az bir kesim katılıyor. Öyle olunca gemilerin parasını bile veremiyorlar. Çünkü normalde benim gördüğüm kadarıyla Haçlı Seferlerinde adamlar üstüne bir de savaşlar üstüne bir de para veriyor. Varını yoğunu falan harcıyorlar kendileri katılmak için bu kutsal göreve. Gemilerin parasını veremiyorlar. Gemi çok, adam az çünkü. Öyle olunca gemileri yapan, hatırladığım kadarıyla Venedik olması lazım. Gemileri yapan lider, oranın başı, diyor ki şu şehirde isyan var. Bu isyanı bastırırsanız sizi bedavaya götürürüm savaşa, denizden. Gidip o şehirdeki isyanı bastırmaya çalışıyor, onu da başaramıyorlar falan. Daha sonra işte Konstantinopol'de taht kavgaları çıkıyor ortaya. Haçlılara söylüyorlar. Bize eğer yardım ederseniz sizin paranızı ben karşılayacağım falan. Sonra ona yardım etmeye çalışıyor o adama. Gene bunların desteklediği adam gene kazanamıyor falan. Diğer adam tahta çıkıyor falan. Öyle olunca bu herifler beş parasız kalıyorlar orada. Ve öyle olunca da sinirleniyorlar. Ve bütün Konstantinopol'u yağmalıyorlar. Ne var ne yok. Yakıyorlar, yıkıyorlar. Bütün altınları alıyorlar. Bütün kızlarına, kadınlarına tecavüz ediyorlar. Ben filmi seyretmedim. Fetih 1453 filmini seyretmedim. Ama galiba öyleymiş. Hani şey falan vardı ya. Bilmem ne cübbe sarık görmeyi tercih mi ederim. Öyle bir muhabbet vardı ya. O muhabbet bu büyük ihtimalle. Haçlı orduları Konstantinopol'ü yağmalayınca şehir zaten kalmıyor ortada. Bu zayıf anında da direkt fethediliyor. Şimdi bunları biz söylediğimiz zaman diyorlar ki sen niye ecdadını küçümsüyorsun? Sen niye ülkeni aşağılıyorsun? Biz aşağılamıyoruz ki. Aşağılasak olduğundan farklı bir şey söyleriz. Biz neyse onu anlatmaya çalışıyoruz. Doğrularımız olabilir, yanlışlarımız olabilir. Ama en azından doğru bildiklerimizi söylemeye çalışıyoruz. Neden? Çünkü dünyanın en ileri ülkelerini düşünün. Hiçbirisi oturup da biz ne kadar harikaydık ya falan diye bacak bacak üstüne atıp geçmişi yad etmez. Hepsi nerelerde hata yaptık deyip geleceği planlar. Avrupa'nın zamanında bu kadar rezil bir durumda olması ama bu rezil durumdan çıkıp şu anda dünyanın en refah ülkeleri, gerçi onlar da ekonomik olarak batıyorlar ama gene de yani en yaşanabilir ülkelerin gene Avrupa'nın içindeki bazı ülkeler olması. Özellikle mesela Amerika ile falan birlik olunca gerçekten adamların dünya devi olması. Bunlar hep geçmişten aldıkları dersler sayesinde olmuş. Diyorum ya, adamlar düşünüyorlar biz zamanında niye karanlık çağı yaşadık, niye bu kadar kötü durumdaydık. Şu sebepten dolayı birbirimizle savaştığımız için en basitinden. İkincisi her şeye dini alet ettiğimiz için. Tamam diyorlar, biz şimdi Orta Doğu'daki Müslümanları birbirle savaştıralım. Diyelim ki sen Sünnisin, sen Şiisin, birbirine saldır. Ne kadar gerici varsa hepsini destekleyelim. Onların bol bol çocuk sahibi olmasını sağlayalım. Böylece her türlü yeniliğe, her türlü bilimsel gelişmeye onlar bu sefer şey desin. Dinen caiz değil falan desin. Avrupa'da sayılan, Türkiye'de Avrupa'da sayıldığı için Avrupa'da ki çoğunluğu evrimi kabul etmeyen, itiraz eden tek ülke biziz. Bu nasıl oldu? Dış güçlerin bazı kesimlere özel olarak desteklemesiyle ve onları çoğaltmasıyla oldu. Herkes hala daha bakın sorun etrafınızdaki arkadaşlara, cahil kalmış arkadaşlara. Hala daha derler ki işte az kaldı dünyayı ele geçireceğiz. Dünyaya hakim olacağız falan. Osmanlı geri geliyor falan. Hala aynı muhabbetler. Ses etmeyin artık arkadaşlar, uyumaya devam etsinler. Siz kendinizi kurtarmaya bakın. Mesela Osmanlı zamanındaki cizye ve haraç şu anda geri geldi. Bir ürün ya günahtır yasaklarsın ya günah değildir yasaklamazsın. Günah kabul ettiğin bir ürüne vergiyi abanmanın mantığı nedir? İşte bu cizye ve haraç oluyor. Domuz eti bulunabiliyor ama o kadar pahalı ki almana imkan yok. Sigara inanılmaz pahalı. Her ne kadar sigaraya karşı da olsam, eğer sağlığa zararlı diyorsan yasakla. Sağlığa zararlı diyorsan o zaman yasakla. Alkol sağlığa zararlı diyorsan yasakla. Veya ben din devletiyim diyorsan günah sınıfına sok, yasakla. Kumar mesela gene günah sınıfında ama yasak değil. Onun yerine yabancı bahis siteleri yasak. Bizim Türkiye'de ayrı bir bahis sitesi var. Ve baktığınız zaman mesela yabancı bahis sitelerine baktığınız zaman Çin'de falan bile serbest. Suudi Arabistan falan var. İran falan var. Ama Türkiye yok listede. Yani bu ülkenin hepsinde gözüküyor. Üyelik alabiliyorsun. Yabancı bahis sitelerinin yerine Türk bahis sitesi iddiayı oynamak zorundasınız. Hatta bazı viral reklamcı gençler reklamını bile yapmış. Bana ne kadar para verseler, verirlerse versinler böyle bir şeyin reklamını yapmam. Çünkü o kadar büyük bir kazık var ki, o kadar büyük bir vergi bindirmişler ki buna. Ve böyle işte minimum bahis oynama şeyi falan var. Yani öyle iyi hesaplamışlar ki millet kaybetsin diye hesaplamışlar. Abicim günahsa o zaman yasakla. Bu işte ne oluyor? Bu cizye ve haraç oluyor. Başka bir deyişle nasılsa sigara içen, alkol kullanan veya işte bahis oyunları oynayan insanlar bize oy verecek türde insanlar değil. Onlara gömçürelim. Onlara kafamızla birlikte. Ha mesela elmasın bile bu kadar vergisi yok. Değerli taşların bu kadar vergisi yok yani. alkol içmeye özendirdiği için çizgi filme ceza veriyorlar. Çizgi filmin yayınlandığı ülkede böyle bir ceza yok ama. Çizgi film bize geliyor. Simpsons. Yeni yıldan önce içki içiyormuş. Bir de Tanrı'yla şeytan varmış. İkisi kankiymiş. Ceza veriyorlar. Dünya basında yayınlandı. Ve öyle aşağıladılar ki yani. Bizdeki basın özgürlüğü muhabbetini veya ifade özgürlüğünü öyle bir aşağıladılar ki. Ama bizim için sorun yok. Çünkü biz zaten İngilizce de bilmiyoruz. Aynı şey muhabbeti var ya. Bir karı koca evden çıkıyor. Karısı diyor, kadın diyor Allah kahretsin. Ütüyü açık unuttum diyor. Ev yanacak. Adam da diyor, merak etme üzülme ben de musluğu açık unuttum diyor. Bu bizimki de o yani. Rezil olacağız diye korkmamıza gerek yok. Çünkü nasılsa dünyada bizi rezil ettikleri zaman İngilizce yapıyorlar bu haberleri. Biz İngilizce de bilmediğimiz için sorun yok yani. Hatta sorun yoku geçtim, harika iyi bir şey yani. Çünkü yabancı haberleri kafamıza göre çevirip yayınlayabiliyoruz. Sorun mesela Akamca'ya şey diyecektir. Dünyanın şu anda en güçlü liderlerinden bir tanesi bizim başbakanımız diyecektir. Veya Türkiye şu anda acayip güçlü durumda falan. Herkes önünde diz çöküyor falan. Sorun bak bu muhabbetleri yapacaktır. Neden? Çünkü okuduğu gazeteler o şekilde haber yapıyor. Okuduğu Türkçe gazeteler. Gidip yabancı bir kaynaktan bakamıyor, bunu kontrol edemiyor. Zamanında cahil bırakmışlar bilerek. Eğitim fırsatı vermemişler. Eğitimsiz bırakmışlar. Şimdi meyvelerini topluyorlar. Yine bir haber sitesinde bir haber okudum. Tahmin edin ne? Evet. Senelik Nuh tufanı kanıtlama haberi. Ben de diyorum aralığa kadar geldik, hala Nuh tufanı bu sene kanıtlanmadı. Derken tam aralıkta bir tane yapıştırdılar. Nuh tufanı bu sefer kesin. Bu sefer ama. Bu sefer en kesin. Öz hakiki en kesin kanıtlandı. Sonra haberin orijinali buldum. Haber şu. Karadeniz'de eskiden tatlı su olduğu ve Akdeniz'in taşıp Karadeniz'i içine aldığı türünden bir bulguya rastlanmış. Şey falan diyorlar zaten. İşte dünyanın en büyük bilim adamlarından bir tanesi buldu falan. Gerçekten önemli bir bilim adamı bunu bulan. Ama bunu bulan bilim adamı şunu diyor. Nuh tufanına benzeyen bir tufan gerçekleşmiş olabilir diyor. Bu tufan işte insanlara bu şekilde bir destan, Nuh tufanı destanı yazdırtmış olabilir diyor. Çünkü sonuç itibariyle mantıken düşünecek olursak tatlı suyun tuzlu suyun altında kalması milyonlarca tür canlının bir gemiye sığdığını kanıtlamaz. Veya bütün canlıların Ağrı Dağı'ndan çıkıp bütün dünyaya dağıldığını da kanıtlamaz. Tam tersi, canlıların bölge bölge evrimleştiğine dair milyonlarca kanıt var. O yüzden bunu bulan bilim adamı bile buna inanmıyor. Size söylediğimi söylüyor yani. Bulguyu adam kendisi söylüyor. Bu tufandan yola çıkılarak insanlar bunu kendi dinine uyarlayarak Nuh tufanı denmiş olabilir. Ama o paragrafı almamış bizimkiler. Pek işlerine gelmemiş büyük ihtimalle. Ve Nuh tufanı bilimsel olarak kanıtlandı diye gelmişler. Oradan hemen başka bir Türk sitesi almış oradan. Oradan da Ekşi Sözlük yazarını teki almış. Bilimin ateistleri göt etmesi falan diye bir başlık açmış. Hadi ateistler bunu da açıklayın falan diyor. Şimdi bunu dedik, direkt şey diyecekler. Ya sizin de gönül gözünüz kapalı, bak hiçbir şeye inanmıyorsunuz. Ve laf lafı açtı ve bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım bu yeni formatımızı beğenmişsinizdir. Ben de kendim dinleyeyim. Bakalım beğenecek miyim? Önümüzdeki haftaya umuyorum daha çok konu ile geleceğiz. Konularımız bitti. Konularımız bittiği için de zorlamak istemiyorum. Canınızı fazla sıkmak istemiyorum. Zaten nasılsa 7 tane podcast'imiz var. Bol bol dinlersiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Haftaya görüşürüz. Sağlıcakla mı kalın? İyi, bu sefer de sağlıcakla kalın.